Ayrım 5.
Üstelik yalnız da değildi. Çalışma arkadaşı Willis ile birlikteydi. Daha dönemsi Rosie ile öğrencisi Gosling de aynı trende olacaktı. Ortaya çıkacak sonuçta hala ilgilendikleri açıktı. 13. Morris istasyondan laboratuvar taksiyle gelmeye karar vermişti. Normal olarak otobüsle gelirdi. Ancak şimdi taksi parasını paylaşacak 4 kişi vardı. Üstelik Rosie ile otobüs durağında beklemek hiç de hoş değildi. Bu zaten gergin olan ortamı daha da beter hale getirirdi. Morris'in iyi niyetli açıklamaları hedefe varmıyor, küçük düşebilecek durumda oldukları şu sırada bile Rosie onun varlığını her zamanki kadar kayıtsız kalıp bütün ilgisini öğrencisi Gosling'e veriyordu. Morris geldiklerini belirtmek için başını laboratuvardan içeri uzattığında aralarında birlik varmış gibi görünmek için çok küçük bir çaba gösterdiler. Özellikle böyle güç bir durumda Morris birkaç dakika dereden tepeden konuşmanın havayı rahatlatacağını düşünüyordu. Ne var ki Rosie buraya saçma sapan şeyler konuşmak için gelmemişti. Çalışmaların neredeyse nereye vardığını derhal görmek istiyordu. Ne Max ne de John, Francis'in önüne geçmeye çalıştılar. Bu onun günüydü. Morris'e hoş geldin dedikten sonra çalışmalarını bahane edip çalışma odalarını çekildiler. Daha önceden Francis ile çalışmamızı iki aşamada anlatmaya karar vermiştik. Önce Francis sarmal teorisinin yararlarını özetleyecekti, daha sonra birlikte DNA için önerilen modeli nasıl vardığımızı anlatacaktık. Öğle yemeği için Eagle'a gidecek, öğleden sonrasında problemin son aşamalarında birlikte nasıl çalışabileceğimizi tartışmaya bırakacaktık. Gösterinin ilk bölümü kararlaştırdığımız gibi oldu. Francis sarmal teorisinin gücünü gizlemek için hiçbir neden görmüyordu ve birkaç dakika içinde beslenme fonksiyonlarının nasıl doğru sonuçlar verdiğini anlattı. Ne var ki misafirlerden hiçbir Francis'in keyfini paylaşmıyordu. Morris sevimli denklemlerle uğraşmaktansa teorinin bir miktar matematikten öteye gitmediğini vurgulamak istiyordu. Konunun bu yanına arkadaşı Stokes bunca şematiğe gerek olmaksızın zaten halletmişti. Stokes bir akşam trende evine giderken problemi çözmüş, ertesi sabah da bunu ufak bir kağıda geçirmişti. Rosie ise sarmal teorisini ilk kimin bulduğunu hiç umursamıyordu. Francis gevezeliğe devam ettikçe sinirlendiğini gitgide daha fazla ortaya koyuyordu. Kafasında DNA'nın sarmal olduğunun en ufak bir kanıtı bulunmadığı için bu vaaz ona göre son derece gereksizdi. Meselenin böyle olup olmadığını daha sonraki ilk sıçrama çalışmalarından anlaşılacaktı. Modelin gözden geçirilmesiyle Rosie burun kıvırma dozunu artırdı. Francis'in tartışmasını öne sürdüğü hiçbir şey bunca yaygarayı gerektirmiyordu. Üç zincirli modelimizin fosfat gruplarını bir arada tutan magnezyum iyonlarına geldiğimizde ise açıkça saldırgan bir tutum aldı. Bu özellik Rosie hiçbir şey ifade etmiyordu. Magnezyum iyonlarının su moleküllerinden oluşan sıkı kabuklarla çevrilendiğini aksi bir şekilde işaret ederek bunların böyle sıkı bir yapıda temel taşı olamayacağını söyledi. En can sıkıcı olanı da Rosie'nin karşı çıkışlarının sırf aksilikten ileri gelmemesiydi. Bu aşamada utandırıcı bir durum ortaya çıktı. Rosie'nin DNA örneklerindeki su içeriğini yanlış hatırlamıştım. Tersine bakın ki aslında doğru bir DNA modeli bizim modelimizde bulunandan en azından 10 katı fazla su içermeliydi. Bu mutlaka yanıldığımız anlamına gelmezdi. Şans eseri olarak sarmalımızın etrafındaki boş bölgelere su eklenebilirdi. Öte yandan tartışmamızın dayanaksız olduğu da gerçekti. Çok daha fazla suyun bulunması ihtimali ortaya çıkınca olası DNA modellerinin sayısı tehlikeli bir biçimde artıyordu. Francis öğle yemeğinde de sohbete egemen olmaktan kendini alamadı. Ancak artık içinde bulunduğu ruh hali, o güne kadar zeki biriyle karşılaşmamış olan talihsiz sömürge çocuklarını ders veren bir hocanın güvenli ruh hali değildi. Topun şimdi kimde olduğu herkese açıktı. O gün yapılabilecek en faydalı şey sonraki deneyler konusunda bir anlaşmaya varmaktı. DNA yapısının eksi yüklü fosfat gruplarını hangi iyonların nötralize ettiğine bağlı olup olmadığını görmek için sadece birkaç haftalık bir çalışma gerekecekti. O zaman magnezyum iyonlarının önemi konusundaki o berbat belirsizlik ortadan kalkabilirdi. Bunun başarılmasıyla yeni bir model inşa dönemine başlanabilir. Şans yardım ettiği takdirde doğru model Noel'e kadar gerçekleşebilirdi. Öğle yemeğinden sonra Kingston Nehir boyunca Trinity'ye kadar yaptığımız yürüyüşte kimsenin fikrini değiştirmedi. Rosie ve Gosling inatçıydılar. Bundan sonra izleyecekleri yol, biz yeni yetmeleri dinlemek için yaptıkları 50 milik seyahatten etkilenmeyecekti. Morris ve Willis daha mantıklı düşünebiliyordu ama belki de bunu sırf Rosie ile hemfikir olmamak için yapıyorlardı. Durum laboratuvar döndüğümüzde de düzelmedi. Francis hemen teslim olmak istemiyordu. Modelleri nasıl inşa ettiğimizin ayrıntılarına girdi. Kısa bir süre sonra konuşmaya yalnızca benim katıldığım açık seçik ortaya çıktığı için hevesini kaybetti. Üstelik artık ikimiz de modelimize bakmak istemiyorduk. Model bütün cazibesini kaybetmişti. Kabaca yerleştirilen fosfor atomları hiç de işe yarar bir modele yerleşebilecek gibi görünmüyorlardı. Morris aceleyle çıkıp bir otobüse atladıkları takdirde Liverpool Street istasyonuna giden 3.40 trenine yetişebileceklerini söyleyince çabucak vedalaştık. 14. Rosie'nin zaferi hemencecik Brown kulağına gitti. Aldırmıyor görünmekten başka çare yoktu. Bozgun, Francis'in arada bir çenesini kapattı, daha çabuk ilerleyebileceğini doğruluyordu. Sonuç tahmin edebileceği biçimde yayıldı. Kuşkusuz bu Morris'in patronunun, Crick ve şu Amerikalının Kings'teki yoğun DNA çalışmalarının tekrarlamasının bir anlamı var mı diye Brown'a sorması için en uygun zamandı. Sir Lawrence Francis'ten o kadar çok çekmişti ki onun gereksiz yere ortalığı yine karıştırmasına şaşırmadı bile. Bundan sonra nerede patak vereceği hiç belli olmazdı. Böyle davranmaya devam ettiği takdirde iyi bir doktorayı garanti edecek yeterli veriyi toplamaksızın laboratuvarda bir 5 yılı daha rahatlıkla harcayabilirdi. Cavendish profesörlüğünde geriye kalan yıllarında Francis'e tahammül ederek geçirmesini beklemek, Brock'tan ya da sinirleri normal bir insandan çok fazla şey istemek olurdu. Üstelik Brock çok uzun zamandan beri meşhur babasının gölgesinde yaşamıştı. Pek çok insan yanlışlıkla Brock kanununun arkasındaki parlak zekanın kendisine değil babasına ait olduğunu düşünüyordu. Şimdi tam da bilimdeki en prestijli kürsünün tadını çıkaracakken başarısız bir dahinin cüretkarlığından, antikalıklardan sorumlu tutuluyordu. Benim ve Francis'in DNA'dan vazgeçmemiz kararı Max'e böylelikle bildirildi. Brock bunu bilimsel çalışmaya engelleyebileceği şeklinde bir rahatsızlık duymuyordu. Max ve John'a sorup orijinal bir yaklaşımımız olmadığı cevabını almıştı. Pauling'in başarısından sonra hiç kimse hala sarmallarla uğraşmanın bir anlam taşıdığını iddia edemezdi. Bu olsa olsa insanın çalışmayan bir beyni olması demekti. Sarmal modelleriyle uğraşmada ilk hata Kings grubuna bırakmak en doğru yoldu. Crick de artık kendi tezine dönüp farklı yoğunluklarda tuz çözeltilerine atılan hemoglobin kristallerinin küçülme biçimlerini araştırabilirdi. Bir yıl veya 18 aylık sıkı bir çalışma hemoglobin molekülünün şeklini belirgin olarak ortaya koyabilirdi. O zaman da Crick doktorasının cebine koyup başka yerde iş arayabilirdi. Bu yargıyı temiz etmeye kalkmadık. Brown kararını başkalarının önünde tartışmaya kalkışmamamız Max ve John'u çok rahatlattı. Açık bir protesto profesörümüzün DNA baş harflerinin ne anlama geldiğini bile bilmediğini ortaya koyacaktı. Bu konuya metallerin yapısına verdiği önemin %1'ini bile vermiyordu. Kendisi metallerin yapısı için sabun köpüğünden modeller yapmaktan hoşlanıyordu ve o sıralar Sir Lawrence'e hiçbir şey kabarcıkların birbirine nasıl çarptığını sergileyen dahice filmini göstermek kadar zevkli gelmiyordu. İtiraf etmek gerekir ki mantıklı davranışımız Brock'la iyi geçinme isteğinden gelmiyordu. Makul olanı sesimizi çıkartmamak olacaktı. Çünkü şeker fosfat çekirdeklerine dayanan modellerle başımız beladaydı. Ne yönden bakarsak bakalım durum pek de hoş değildi. Kings'tekilerin ziyaretinin ertesi günü hem o bahtsız üç zincir meselesi hem de pek çok başka olasılık ciddi bir şekilde gözden geçirildi. İnsan hiçbir zaman emin olamıyordu ama öyle görünüyordu ki şeker fosfat iskeletinin sarmalın merkezine yerleştiren bir model atomları kimya kanunlarının izin vermeyeceği ölçüde yaklaştırıyordu. Bir atom ile yanındaki arasında uygun mesafe ayarlanınca bu sefer de daha uzaktaki başka bir atom komşusuna yapışıyordu. Problemin ilerlemesi için yeni bir başlangıç gerekliydi. Bununla birlikte aceleciliğimiz yüzünden Kings ile oluşturduğumuz düğümün yeni deney sonuçlarımızın kaynağını kurutacağını üzülerek kavruyorduk. Artık onların araştırma seminerlerine davet edilmemiz beklenmemeliydi. Morris'e en rastgele sorulan sorular bile yine eskisi gibi uğraştığımız şüphesini uyandırabilirdi. Daha da kötüsü bizim model yapmaya son vermemiz onların kendi laboratuvarlarında buna uyan bir çalışmayı başlatmayacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Kings şimdiye dek gerekli atomların bile 3 boyutlu modellerini yapmamıştı. Buna rağmen modellerin inşasını hızlandırmak amacıyla Cambridge model kalıplarını kendilerine verme teklifimizi de gönülsüz karşıladılar. Morris yine de birkaç hafta içinde bir şeyler toparlayabilecek birisinin bulunabileceğini söyledi. Londra'ya bir dahaki inişimizde kalıpları laboratuvarlarına bırakmamız kararlaştırıldı. Noah tatili yaklaşırken Atlantik'in İngiltere yakasındaki birinin DNA'yı çözebilme olasılığı zayıf görünüyordu. Francis proteinlerine dönmüştü ama tezi üzerinde çalışarak Brown sözüne uymaktan hiç de hoşlanmıyordu. Birkaç günlük kısmi bir sessizlikten sonra alfa sarmalının da sarıldığı süper sarmal düzenlemelerinden söz etmeye başladı. DNA'dan yalnızca yemek saatinde söz edeceğinden emin olabiliyordum. Allah'tan John Kendrew DNA konusundaki çalışmayı ertelemeye düşünmediğimin farkındaydı. Hiçbir zaman ilgimi yeniden miyoglobinleri çekmeye uğraşmadı. Ben de daha fazla kimya öğrenmek ya da dergileri karıştırmak için kasvetli ve soğuk günlerden yararlanıyordum. Tüm umudum DNA'yı çözebilmek için unutulmuş bir ipucunu yakalayabilmekti. En çok başvurduğum kitap Francis'ten aldığım Kimyasal Bağın Nitelikleri isimli kitaptı. Francis önemli bir bağın uzunluğuna bakmak için aradığında kitabı John'un deneysel çalışma için bana verdiği laboratuvar sırasının üstünde buluyordu. İşin sırrını Pauling'in bu başyapıtında bulacağımı inanıyordum. Bu yüzden Francis'in bana kitabın bir kopyasını hediye etmesini uğurlu bir işaret olarak gördüm. Kitabın ilk sayfasında Francis'ten Jim'e Noel 51 yazıyordu. Hristiyanlığın hala süren kalıntıları pekala da yararlıydı. 15. Noel tatilinde Cambridge'de kalmadım. Avery Mitchison beni Karadel'e ailesinin Mull of Kintry'deki evine davet etmişti. Bu benim için büyük bir şanstı. Çünkü tatillerde avın annesi, seçkin yazar Naomi ve işçi partili milletvekili babası Dick'in geniş evlerini canlı kafaları sahip değişik kimselerle doldurdukları bilinmekteydi. Naomi ayrıca İngiltere'nin en akıllı ve egzantrik biyoloğu Halden'in de kardeşiydi. Av ve kız kardeşi Val ile Easton istasyonda buluştuğumda ne DNA çalışmamızın karşılaştığı engel ne de ertesi yıl para alıp alamayacağım belirsizliği kafamdaydı. Glasgow'a akşam treninde hiç yer kalmamıştı. Bu yüzden 10 saatlik yolculuğumuzu bagajların üzerine geçirdik. Yol boyunca da Val'ın her yıl artan sayılarda Oxford'a yığılan Amerikalıların kabuğularından yakınmasını dinledik. Glasgow'da Kopenhag'dan Prestvig'e uçakla gelen kız kardeşim Elizabeth ile buluştuk. Elizabeth 2 hafta önce bir mektup yazmış ve bir Danimarkalı'nın kendisinin peşinde olduğunu bildirmişti. Yaklaşan felaketi sezdim. Adam başarılı bir aktördü. Derhal Elizabeth'i Karadel'e getirebilmenin yollarını araştırdım. Elizabeth'in olumlu cevabı beni çok rahatlattı. İki haftayı egzantrik bir kır evinde geçirdikten sonra kız kardeşimin Danimarka'ya yerleşebileceğine inanmak güçtü. Dick Mitchison Campbell Town otobüsünü Karadel yol ayrımında karşıladı. Bizi arabasıyla son 20 millik tepelik yoldan Naomi ile birlikte 20 yıldır oturdukları küçük İskoç balıkçı köyüne götürecekti. Bir sürü kileri ve silah odasını yemek odasına bağlayan taş koridordan yemek odasına girdiğimde akşam yemeği hala devam ediyordu. Odaya otoriter tonla konuşan bir ses egemendi. Avın zoolog kardeşi Murdo önceden gelmişti. İnsanları bir köşeye toplayıp hücrelerin bölünüşünü anlatmaktan hoşlanıyordum. Konu sık sık da politikaya dönüyordu. Kasabalarda şeriflik yapmakta yetinmeleri gereken Amerikalı paranoyakların sürdürdükleri soğuk savaşa saldırılıyordu. Ertesi sabah soğuğu hissetmemek için en iyi yolun yatakta kalmak olduğunu gördüm. Bu mümkün olmazsa yürüyüşe gitmeliydi. Tabii bardaktan boşanırcasına yağmur yağmıyorsa. Öğleden sonraları Dick kendisiyle güvercin avına gidecek birini arıyordu. Ben daha ilk denememde bütün güvercinler ortadan yok olduktan sonra ateş edebildim. Bu yüzden daha sonraları resim odasına ateşe yakın bir yerde uzanmayı tercih ettim. Bundan başka kütüphaneye giderek Wyndham Device'in yaptığı Naomi ve çocuklarının resimleri altında ping pong oynamak gibi daha ısıtıcı bir eğlence de vardı. Bir haftadan fazla bir süre geçtikten sonra sol eğilimli bir ailenin de misafirlerinin giyiniş biçiminden rahatsız olabileceğini ancak anlayabildim. Naomi ve kadınların bazıları akşam yemeği için giyiniyorlardı. Bense bunu yaklaşmakta olan yaşlılıklarının garip belirtilerinden sayıyordum. Saçım Amerikan özelliklerini kaybetmeye başlamıştı ya görünüşümün hala dikkat çekmekte olduğunun hiç farkında değildim. Odin Max beni Cambridge'deki ilk günümde kendisiyle tanıştırdığına şok olmuş. Sonra Francis'i laboratuvarda çalışmak üzere kel kafalı bir Amerikalının geldiğini söylemiş. Cambridge çevresine karışana kadar durumu düzeltmenin en iyi yolu berbere gitmekten kaçınmak olmuştu. Kız kardeşim de beni gördüğünde çok şaşırmıştı. Ancak onun bir takım yüzeysel yargılarının yerlerini İngiliz entelektüellerinin beğenilerini bırakması yıllar demesek bile aylar sürecekti. Böylece bir adım daha ileri gidip sakal bırakmak için Karadel en uygun çevreydi. Doğrusu sakalımın kırmızımsı rengi benim de pek hoşuma gitmemişti ama soğuk suyla tıraş olmakta bir ızdıraptı. Ne var ki bir hafta sonra Val'ın ve Murdo'nun iğneleyici konuşmaları ve kız kardeşimin kendisinden beklediğim huysuzluğu sonucunda akşam yemeğine temiz bir suratla indim. Naomi görünüşümü konusunda övücü sözler sarf ettiğinde doğru karar vermiş olduğumu anladım. Akşamları entelektüel oyunlardan kurtuluş yoktu. Bu oyunlar geniş bir sözcük dağarcığı gerektiriyordu. Acemice katkılarım okunduğunda Mitchison kadınların burun kıvıran bakışlarıyla karşılaşmaktansa sandalyemin içine gömülmek istiyordum. Allah'tan misafirlerin çoğu bana sıra gelmesini içer bırakmıyorlardı. Ben de içimden sıramı başkalarına ikram ettiğimi fark etmemelerini dileyerek çikolata kutusunun yanını kendime oturma yeri yaptım. Üst katların karanlık dönen koridorlarında cinayet oyunu oynanan saatler çok daha cazipti. Cinayet oyununun en ateşli tiryakisi avın kız kardeşi Louise'di. Louise Karışlı'daki bir yıllık öğretmenliğinden yeni dönmüştü. Vejetaryenlerin ne kadar ikiyüzlü olduklarını anlatıp duruyordu. Orada misafirliğimin başından beri Naomi ve Dick'in sol yelpazelerinden büyük bir isteksizlikle ayrılacağımı biliyordum. Alkollü İngiliz elma şırası ile öğle yemeği yemek, batı rüzgarlarının dış kapıları açık bırakmalarının verdiği rahatsızlığı unutturuyordu. Murdo, Deneysel Biyoloji Derneği'nin Londra'daki toplantısında konuşma yapmamı ayarlamıştı. Buna göre yeni yılın 3. günü oradan ayrılacaktım. Ayrılacağım günden 2 gün önce şiddetli bir kar yağışı oldu. Çıplak bozkırlar Antarktika dağlarına dönmüştü. Bu kapanmış Campbell Town yolunda uzun bir öğleden sonrası yürüyüşü için kaçınılmaz bir fırsattı. Av yanımda bağışıklık transplantasyonu konusundaki teziyle ilgili deneylerini anlatıyor. Ben ise ayrılacağım günde yolun kapalı kalabileceğini düşünüyordum. Ama havalar benden yana gitmedi. Evden bir grup Tarbert'ten Clyde gemisini yakaladı. Ertesi sabah Londra'daydık. Cambridge'e dönüşümde bursum hakkında Amerika'dan haber almayı umuyordum. Ancak beni bekleyen hiçbir resmi haber yoktu. Kasım ayında Loria endişelenmememi yazmıştı. Hala kesin bir cevabın gelmemesi pek iyi işaret değildi. Hiçbir kararın verilmediği ve en kötü haberlerin her zaman gelebileceği ortadaydı. Buna rağmen bursumun kesilmesi en kötüsünden can sıkıcı olabilirdi. John ve Max bursumun tamamen kesildiği takdirde ufak bir maaşı bulunabileceğini garanti ettiler. Ta Ocak sonlarında gerilim sona erdi. Washington'dan bir mektup aldım, bursum kesilmişti. Mektupta verilen bursun yalnızca daha önceden kararlaştırılan kuruluş için geçerli olduğu belirtiliyordu. Benim bu koşula aykırı davranmam onlara bursu kesmekten başka seçenek bırakmıyordu. İkinci paragrafta ise başka bir haber vardı. Bana tamamen yeni bir burs verilmişti. Ancak içinde bulunduğum belirsizliğin uzun süreli olmasına izin verilmeyecekti. Bu ikinci burs alışılmış 12 aylık bir burs değildi. Ders yılı başından 8 ay sonra Mayıs ortalarında sona erecekti. Burs heyetinin tavsiyesini dinlemeyerek Stockholm'a gitmenin cezası $1000'di. Yeni eğitim yılının başlayacağı Eylül ayından önce herhangi bir destek sağlayabilmem mümkün değildi. Doğal olarak bu bursu kabul ettim. $2000'i tepecek değildim. Bir hafta geçmeden Washington'dan yeni bir mektup aldım. Yine aynı şahsın imzasını taşıyordu fakat bu sefer burs kurulu başkanı olarak değil. Şimdi oynadığı rol Ulusal Araştırma Konseyi Komite Başkanlığı'ydı. Bir toplantı düzenleniyor ve benim de virüslerin büyümesi konusunda bir konuşma yapmam isteniyordu. Williamstown'da yapılacak toplantı bursumun kesilmesinden yalnızca bir ay sonra Haziran ayı sonlarındaydı. Açıktır ki benim ne Haziran'da ne de Eylül'de dönmeye niyetim vardı. Şimdi sorun nasıl bir cevap uydurulacağıydı. İlk tepkim önceden tahmin edilemeyen mali felaketler sonucu gelemeyeceğimi yazmaktı. Daha sonra ise şöyle düşündüm. İşlerimi bozduğunu düşünüp sevinmesine meydan vermemeliydim. Böylece Cambridge'e entelektüel bakımdan çok canlı bulduğumu ve Haziran ayında Birleşik Devletler'de olmayı düşünmediğimi yazdım. 16. Artık tütün mozaik virüsü, TMV konusunda çalışmaya karar vermiştim. TMV'nin önemli bir unsuru nükleik asitti. Ayrıca bu DNA ilgimi gizlemek için mükemmel bir alandı. TMV'nin nükleik asit unsuru DNA değildi ancak ribonükleik asit, RNA olarak bilinen nükleik asidin ikinci bir şekliydi. Morris, RNA üzerinde de hak iddia edemeyeceğine göre aradaki farklılık bir avantajdı. RNA'yı çözümlediğimiz takdirde DNA için de ipucu elde edebilirdik. Öte yandan TMV'nin moleküler ağırlığının 40 milyon olduğu sanılıyordu. İlk bakışta TMV, Max ve John'un yıllardır hiçbir ilginç biyolojik sonuç elde etmeden üzerinden çalıştıkları miyoglobin ve hemoglobin moleküllerinden çok daha zorlu görünüyordu. Üstelik Bernard ve Frankhoven daha önce TMV'ye X ışınlarıyla bakmıştı. Bu kadarı bile korkutucuydu. Bernal'ın beyin gücü efsaneleşmişti. Ondaki kristalografik teori anlayışına sahip olmayı da hiçbir zaman bekleyemezdim. Savaşın başlangıcından hemen sonra Journal of General Physiology'de basılan klasik makalelerin bile çoğu bölümünü anlayamamıştım. Bu dergi bu makalenin yayınlanması için garip bir yerdi. Ancak o sıralar Bernal savaş çabasına dalmıştı. Birleşik Devletlere dönen Frank Hook'un ellerindeki verileri virüslerle ilgilenen insanların okuduğu bir dergiye vermeye karar vermişti. Van Cook'un savaştan sonra virüslere olan ilgisini kaybetti. Bernal da protein kristalografisi ile ilgilenmeye devam etmekle birlikte komünist ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmekle daha çok ilgileniyordu. Vardıkları çoğu sonucun teorik temeli zayıftı. Bununla birlikte çıkarılacak ders açıktı. TMV çok daha fazla sayıda alt birimden oluşmuştu. Alt birimlerin nasıl bir düzen içinde olduğunu onlar da bilmiyordu. Ayrıca 1939 proteinin ve RNA unsurlarının temelden farklı yapıda olmaları olasılığının ciddiyetle ele alınması için çok erken bir tarihti. Bununla birlikte artık protein alt birimlerinin büyük sayılarda tasarlanabilmeleri kolaydı. RNA için ise bunun tam tersi geçerliydi. RNA unsurunun çok sayıda alt birime bölünmesi çok küçük polinükleotit zincirlerini gerektirecekti. Bu zincirler Francis ve benim RNA virüsü mutlaka bulunduğuna inandığımız genetik bilgiyi içermek için fazla küçük olacaktı. TMV yapısı için en akla yakın hipotez birbirine benzeyen ufak protein alt birimleriyle çevrili bir RNA çekirdeğiydi. Aslında protein yapı taşları için biyokimyasal kanıtlar zaten vardı. ilk olarak 1944'te yayınlanan Alman Gerhard Schleiermacher'ın deneyleri hafif alkali içindeki TMV parçacıklarının RNA'ya ve aynı olmasa da birbirine benzer protein moleküllerine ayrıştığını ortaya koymaktaydı. Ne var ki Almanya dışından hiç kimse Schramm'ın hikayesine inanmıyordu. Bunun nedeni de savaştı. Kötü bir şekilde kaybetmekte oldukları savaşın son yıllarında o canavar Almanların Schramm'ın iddialarının dayandığı geniş kapsamlı deneyleri izin vermiş olabileceğine pek çok insan inanmıyordu. Bu çalışmanın Nazi desteğine sahip olduğunu ve Schramm'ın deneylerinin yanlış analiz edildiğini düşünmek çok kolaydı. Öte yandan Schramm'ın yanıldığını kanıtlamak için zaman yitirmek çoğu biyokimyacıya çekici gelmiyordu. Bernal'ın yazısını okurken birden Schramm'ın sonuçlarını ilginç bulmaya başladım. Verilerini yanlış yorumlamış da olsa doğru cevabı tesadüfen bulmuştu demek. Muhtemelen birkaç ilave X ışını resmi protein alt birimlerinin düzenini ortaya koyacaktı. Özellikle de alt birimler sarmal olarak yığılı iseler. Son derece heyecanlanarak Bernal ve Van Cohen'ın makalesini Physiological Library'den yürüttüm. Francis'in TMV X ışını resmini inceleyebilmesi için laboratuvara getirdim. Sarmal kalıpları karakterize eden boş bölgeleri görür görmez Francis harekete geçip pek çok olası sarmal TMV yapısını çarçabuk ortaya döktü. O andan itibaren sarmal teoriyi gerçekten anlamaktan kaçınmanın artık mümkün olmadığını gördüm. Francis'in bana yardım etmesi için boş vakti olmasını beklemek beni matematikle uğraşmaktan kurtaracaktı. Ancak o zaman da Francis odada olmazsa çalışamayacaktım. Allah'tan TMV X ışını resminin neden her 23 ağda bir ekseni boyunca dönüş yapan bir sarmalı işaret ettiğini görmek için yüzeysel bir kavrayış yeterliydi. Aslında kurallar çok basitti. O kadar ki Francis bunları kuş gözleyicileri için Fourier dönüşümleri başlığı altında yazmayı düşünüyordu. Tüm bunlara rağmen bu kez Francis pası sürmedi. Sonraki günlerde de TMV sarmalı için kanıtların şöyle böyle olduğunu söylemekle yetindi. Moralim ister istemez bozuldu. Alt birimlerin sarmal düzende olmaları için kusursuz bir neden bulununa kadar da sıkıntım geçmedi. Yemekten sonra canımın sıkıldığı bir akşam metallerin yapısı konulu bir Faraday kurumu konferans yazısı okudum. Yazı teorisyen Frank'ın kristallerin büyümesi konusundaki parlak teorisini içermekteydi. Hesaplar doğru yapılırsa her seferinde paradoksal bir cevap çıkıyordu. Hesaplanan kristal büyüme hızları deneyde gözlenen hızlardan tamamen farklıydı. Frank kristaller umulduğu kadar düzgün olmadığında paradoksun ortadan kalktığını gördü. Kristal yapı bozuklukları yeni moleküllerin rahatlıkla yerleşebileceği kadar yerler açıyordu. Birkaç gün sonra Oxford otobüsünde aklıma bir fikir geldi. Her TMV parçacığı ufak bir kristal gibi düşünülmeli ve bu ufak kristaller diğer kristaller gibi büyüyebilecekleri boşluklara sahip olmalıydılar. En önemlisi bu geniş boşlukların oluşturulabilmesi için alt birimler sarmal düzende olmalıydı. Bu çok basit bir fikirdi ve doğruluğu kesindi. O hafta sonu Oxford'da gördüğüm her döner merdiven bana başka biyolojik yapılarda da aynı sarmal simetrinin bulunacağı yolunda güven verdi. Bir haftadan fazla bir sürede kas ve kolajen liflerinin elektron mikrograflarını inceleyip sarmallara ilişkin ipuçları arıyordum. Ne var ki Francis bu konuda kayıtsızdı. Elimde kesin kanıtlar olmadan da onu çekmeye çalışmak nafileydi. Neyse ki Hugh Huxley yaptığı teklifle imdadıma yetişti. Bana TMV fotoğrafı çekmek için X ışını kamerasının nasıl kurulacağını öğretecekti. Sarmal yapıyı ortaya çıkarmanın yolu TMV örneğini X ışın demetine göre çeşitli aşılarda döndürmekti. Van Cohen bunu yapmamıştı çünkü savaş öncesinde kimse sarmalları ciddi olarak ele almıyordu. Fazla TMV bulunup bulunmadığını öğrenmek için Roy Markham'a gittim. Markham o zaman Cambridge'deki tüm laboratuvarların tersine iyi ısıtılan Molten Enstitüsü'nde çalışıyordu. Bu işte normal olmayan durum Molten'in o zamanki yöneticisi David Kyle'ın astım yüzündendi. Markham konuşmayı ne kadar kötü göründüğümü, İngiliz birası içerek yetişseydim bu zavallı durumda olmayacağımı söyleyerek başlatabildi.